Ayrım 22. Toz gibi yıldızlar. Asimov. Sayfa 240. 21. bölüm. Buraya mı? Tiran'la asker koridorda ayaklarını yere vura vura yaklaştı. Geri çekil. Sesi huysuz ve sertti. Yüz yüze duruyorlardı. Geminin en alt katında yer alan ve yan yana duran iki hücre vazifesi gören küçük odaların kapısı yoktu. Onun yerine hem bir uçtan diğerine hem de yerden tavana dek uzanan bir güç alanı mevcuttu. Byron dokunduğunda onu hissedebiliyordu. Sanki son raddeye dek gerilmiş, lastik bir yüzey gibi hafif bir elastikiyeti vardı. Derken ilk temasta çelik kadar sertleşmişçesine esnemeyi bıraktı. Byron'ın elini karıncalandırıyordu. Delikanlı güç alanının maddeleri tamamen durdurabildiğini, ancak nöronik kamçıların enerji ışını karşısında uzay kadar geçirgen olduğunu biliyordu. Ve gardiyanın elinde de bir kamçı vardı. ''Komiser Aratap'ı görmem gerekiyor.'' dedi Byron.
''Bu yüzden mi gürültü ediyorsun?''
Gardiyanın keyfi kaçıktı. Gece gardiyası pek popüler değildi. Ayrıca kart oyununda da kaybediyordu.
''Işıklar yanınca ona haber veririm.''
''O kadar bekleyemem. Byron kendisini çaresiz hissetti. Çok önemli.''
''Beklemek zorundasın. Geri çekilecek misin? Yoksa biraz kamçılanmak mı istiyorsun?''
''Bak,'' dedi Byron. ''Yanımdaki adam Gilbert Ott Hinriat. Kendisi çok hasta. Ölüyor bile olabilir. Eğer sırf sen yetkili kişiyle konuşmama izin vermediğin için geminizde bir Hinriat ölürse başın belaya girer.''
''Nesi var?''
''Bilmiyorum. Acele et. Yoksa yaşamaktan mı bıktın?'' Gardiyan bir şeyler mırıldanıp oradan ayrıldı. Byron mor renkli loş ışığın izin verdiği ölçüde adamın uzaklaşmasını izledi. Bir sıçrama öncesinde enerji toplayan motorların gürültüsünü işitebilmek için kulak kabarttıysa da bir şey duyamadı. Gilbert'ın yanına döndü. Onu saçlarından kavradı ve başını nazikçe geriye çekti. Sonra da adamın buruş buruş yüzündeki gözlerinin içine baktı. Gilbert'ın gözlerinde herhangi bir tanıma belirtisi yoktu. Bakışlarından yalnızca korku okunuyordu.
''Kimsin sen?''
''Benim Byron, nasıl hissediyorsun?'' Gilbert'ın kelimeleri idrak etmesi biraz zaman aldı. ''Byron!'' dedi şaşkınca. Ardından küçük bir yaşam kıpırtısıyla ''Byron, sıçrıyorlar mı?'' ''Ölüm can yakmaz Byron'' diye ekledi. Delikanlı adamın başını bıraktı. Ona sinirlenmenin bir faydası yoktu. Sahip olduğu veya sahip olduğunu sandığı bilgi göz önüne alındığında bu büyük bir fedakarlıktı. Özellikle de onu tahrip ettiği için. Yine de öfkeyle kıvranmadan edemiyordu. Neden Aratap'la konuşmasına izin vermiyorlardı? Neden onu dışarı çıkarmıyorlardı? Kendisini tekrardan enerji duvarının önünde buldu ve onu yumruklamaya başladı. Eğer karşısındaki şey bir kapı olsaydı onu kırıp çıkabilirdi. Demir parmaklıklar olsaydı onları iki yana ayırabilir ya da yerlerinden sökebilirdi. Galaksi aşkına... Ama karşısındaki bir enerji alanıydı ve hiçbir şey ona zarar veremezdi. Delikanlı tekrar bağırdı. Ayak sesleri bir kez daha duyuldu. Byron açık duran ama aslında açık olmayan kapıya doğru koştu. Kimin yaklaştığını göremiyor, elinden beklemekten başka bir şey gelmiyordu. Gelen yine gardiyandı.
''Güç alanının yanından ayrıl!'' diye bağırdı. ''Ellerini önünde tut ve geri çekil.''
Yanında bir subay vardı. Byron kendisine söylenileni yaptı. Gardiyan nöronik kamçısını kararlılıkla ona doğru tutuyordu.
''Yanındaki Aratap değil,'' dedi Byron. ''Ben komiserle konuşmak istiyorum.'' ''Eğer Gilbert Ott Hinriat gerçekten hastaysa görmek isteyeceği kişi komiser değil, bir doktor,'' dedi subay.
Güç alanı küçük bir mavi kıvılcım eşliğinde ortadan kalktı. Subay içeri girdi ve üniformasındaki sıhhiye rütbesi açıkça görüldü. Byron onun önüne geçti. ''Pekala, şimdi beni dinle. Bu gemi kesinlikle bir sıçrama yapmamalı. Komiser bunu engelleyebilecek tek kişi. Bu yüzden onu mutlaka görmem lazım. Beni anlıyor musun? Sen bir subaysın, Aratap'ı uyandırabilirsin.'' Doktor bir kolunu şöyle bir sallayıp delikanlıyı kenara itmeye çalıştı. Fakat Byron ona vurdu. Tiranlı, acı dolu bir çığlık atıp ''Gardiyan, çıkar şu adamı buradan!'' diye bağırdı. Gardiyan öne çıktığı sırada Byron kendisini onun üstüne attı, birlikte yere yuvarlandılar ve delikanlı bir eliyle rakibinin omzunu, diğeriyle de bileğini kavrayarak kamçısını kullanmasına engel oldu. birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlarken bir anlığına hareketsiz kaldılar derken Byron gözünün ucuyla bir hareket yakaladı. Sıhhiye subayı alarmı çalmak için koşarak yanlarından geçiyordu. Byron rakibinin omzunu tutan diğer elini öne uzatıp subayı ayak bileğinden yakaladı. Kıvranıp duran gardiyan neredeyse kurtuluyordu. Subay da çılgınca tekmeler savurmakla meşguldü. Ancak Byron her iki eliyle de çaresizce boğuşmaya devam etti. Hem boynundaki hem de şakaklarındaki damarlar harcadığı çabadan ötürü dışarı fırladı. Sıhhiye subayı boğuk bir çığlık atarak yere düştü. Gardiyanın kamçısı ise takırtılı bir ses çıkarıp zeminde yuvarlandı. Byron hemen silahın üstüne atılıp yerde yuvarlandı. Sonra da dizlerinin ve bir elinin üstünde doğruldu. Diğer elinde kamçı vardı. ''Sakın sesinizi çıkarmayın.'' dedi nefes nefese. ''Çıtınız çıkmasın, silahlarınızı atın.'' Tökezleyerek ayağa kalkan tüneyi yırtılmış vaziyetteki gardiyan ona nefretle baktı ve metal ağırlıklı kısa bir plastik sopayı yere fırlattı. Doktor silahsızdı. Byron sopayı da aldı. ''Üzgünüm, sizi bağlayabileceğim ya da ağzınızı kapatabileceğim bir şey yok. Zaten buna vaktim de yok.'' Nöronik kamçı iki kez çaktı. Önce gardiyan sonra da doktor ızdırap verici bir acıyla kas katı kesildi ve kütük gibi yere yığıldılar. Kolları ve bacakları kamçı darbesi almadan önceki son konumlarını koruyor, bu da onlara grotesk bir görünüm katıyordu. Byron olup bitenleri donuk sessiz bir dalgınlıkla izlemekte olan Gilbert'a döndü. ''Özür dilerim.'' dedi delikanlı. ''Fakat seni de bayıltmam gerek Gil.'' Böylece kamçı üçüncü kez çaktı. Gilbert yanlamasına yere devrilirken yüzündeki dalgınlık ifadesi donup kaldı. Güç alanı hala devre dışıydı. Böylece Byron kolaylıkla koridora çıktı. Etrafta kimsecikler yoktu. Ne de olsa uzay gemisinde vakit geceydi ve yalnızca muhafızlarla gece görevlileri ayaktaydı. Ara tapu arayacak vakti yoktu. Doğruca makine dairesine gitmesi daha iyi olurdu. Böylece yola koyuldu. Motorlar doğal olarak pruva tarafındaydı. Üzerinde teknisyen kıyafeti olan bir adam yanından hızla geçip gitti. ''Bir sonraki sıçrama ne zaman?'' diye seslendi ona Byron. ''Yaklaşık yarım saat sonra.'' dedi teknisyen başını arkaya çevirerek. ''Makine dairesi ileride mi?'' ''Rampanın tepesinde.'' Adam ansızın ona doğru döndü. ''Sen de kimsin?'' Byron cevap vermedi. Nöronik kamçı dördüncü kez çaktı. Delikanlı yere devrilen bedenin üstünden atlayıp yoluna devam etti. Yarım saati kalmıştı demek. Rampayı tırmanırken kulağına konuşma sesleri geldi. İlerideki ışık mor değil beyazdı. Tereddüt etti. Sonra da kamçıyı cebine sakladı. Meşgul olacaklardı. Kimsenin ondan şüphelenmek için bir sebebi yoktu. Hızlı adımlarla içeri girdi. İşittiği sesler devasa madde enerjisi dönüştürücülerinin etrafında aceleyle çalışan bir grup cüceden geliyordu. Odanın içi yüz binlerce küçük gözü andıran ve kendilerine bakma zahmetine katlananlarla bilgilerini paylaşan kadranların ışığıyla parıldıyordu. Neredeyse bir yolcu gemisi büyüklüğünde olan bu tip araçlar Tiranlıların küçük kruvazörlerinden hatırı sayılır derecede farklıydı. Vicdansızın bütün motorları otomatikti. Buradaysa bir şehrin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar büyük motorlar vardı ve mütemadiyen denetlenmeleri icap ediyordu. Byron makine dairesinin etrafından dolaşan parmaklıklı bir balkondaydı. Bir köşede iki kişinin uçuşan parmaklarla bilgisayar kullandığı küçük bir oda vardı. Delikanlı o tarafa seyirtirken yanından geçen teknisyenler dönüp ona bakmadılar bile. Kapıdan içeri girdi. Bilgisayarların başında oturan ikili kafalarını kaldırıp Byron'a baktı. ''Ne var?'' diye sordu biri. ''Burada ne arıyorsun? İşinin başına dön.'' Üzerinde teğmen rütbesi vardı. ''Beni dinleyin.'' dedi Byron. ''Hiperatomik motorlar sabote edildi. Onları tamir ettirmemiz lazım.'' ''Bekle bir saniye.'' dedi ikinci adam. ''Seni daha önce de gördüm.'' ''Sen mahkumlardan birisin. Yakala onu Lancy.'' Ardından ayağa fırlayıp bitişikteki odaya doğru koşturdu. Byron bilgisayar masasının üstünden atlayıp adamı tüneyinin kemerinden yakaladı ve onu geri çekti. ''Doğru.'' dedi. ''Ben mahkumlardan biriyim. Widemouth'lu Byron. Ama söylediğim şey doğru. Hiperatomik motorlar sabote edildi. Eğer bana inanmıyorsanız onları kontrol ettirin.'' Teğmen kendisini nöronik kamçıya bakarken buldu.
Nöbetçi subayın ya da komiserin emri olmadan bunu yapamayız efendim dedi dikkatli bir şekilde. Öyle bir şey yaparsak sıçrama hesaplarını değiştirmemiz gerekir. Bu da saatlerce gecikeceğimiz anlamına gelir.
Gidip yetkili birini bul o zaman. Komiseri çağır.
İletişim aracını kullanabilir miyim?
Acele et.
Teğmenin eli iletişim aracının parlak mikrofonuna doğru uzandı. Derken ansızın yön değiştirip masanın sonundaki bir dizi düğmeye bastı. Geminin dört bir yanında alarm zilleri çalmaya başladı. Byron hamle yapmakta çok geç kalmıştı. Plastik sopa teğmenin bileğine sertçe çarptı ve bir inilti koyveren adam kolunu ovuşturarak geri çekildi. Ama olan olmuş, alarm verilmişti bir kere. Muhafızlar her kapıdan balkona doluşuyordu. Byron kumanda odasından dışarı fırladı. Balkonun her iki ucuna da şöyle bir baktı. Ardından parmaklıkların üstünden aşağı atladı. Diklemesine düştü ve yere değer değmez dizlerini bükerek yuvarlandı. Kolay bir hedef teşkil etmemek için yapabildiği kadar hızlı bir şekilde taklalar attı. Bir iğne tüfek mermisinin kulağının dibinden geçerken çıkardığı yumuşak fısıltıyı işitti. Derken kendisini motorlardan birinin gölgesinde buldu. Çömelir konuma geçip devasa makinenin bir köşesine sığındı. Sağ bacağı çok acıyordu. Geminin dış gövdesine yakın olduklarından yer çekimi burada daha fazlaydı ve çok yüksek bir yerden atlamıştı. Dizini fena burkmuştu. Bunun anlamı daha fazla kaçamayacağıydı. Eğer kazanacaksa bunu şu anda durduğu yerde yapacaktı. ''Ateş etmeyin, silahsızım!'' diye bağırdı. Önce gardiyandan aldığı sopayı, sonra da kamçıyı makine dairesinin ortasına doğru fırlattı. İki silah işe yaramaz halde herkesin görebileceği şekilde öylece yerde kaldı. ''Sizi uyarmaya geldim!'' dedi Byron. ''Hiperatomikler sabote edildi. Bir sıçrama gerçekleştirdiğimiz takdirde hepimiz öleceğiz. Sadece motorları kontrol etmenizi istiyorum, hepsi bu.'' Eğer yanılıyorsam bu sadece birkaç saatinize mal olacak. Ama haklıysam hayatınızı kurtarmış olacaksınız.
Gidip yakalayın şunu diye bağırdı biri.
Beni dinlemek yerine canınızı göz göre göre tehlikeye mi atıyorsunuz yani? İhtiyatla yaklaşan pek çok ayaktan çıkan sesleri işitti ve geri çekildi. O sırada tam tepesinde bir ses duyuldu. Askerlerden biri motorun sıcak yüzeyine sanki yeni bir geline sarılırmışçasına dikkatle tutunarak aşağıya delikanlıya doğru kayıyordu. Byron bekledi, kollarını hala kullanabilirdi. Derken koca adanın dört bir yanında yankılanan doğal olamayacak kadar gürültülü bir ses duyuldu.
''Yerlerinize dönün, sıçrama hazırlıklarını durdurun, hiperatomikleri kontrol edin.''
Aratap'tı bu. Bu genel anons tertibatı aracılığıyla konuşuyordu. ''Delikanlıyı yanıma getirin.'' diye emretti. Byron onu yakalamalarına müsaade etti. Her iki yanında iki asker vardı ve sanki her an infilak edecekmiş gibi tutuyorlardı onu. Normal yürümeye çalışsa da feci şekilde toparlamasına engel olamadı. Aratap yarı çıplaktı, gözleri farklı görünüyordu. Solgun, kısık, odaksız. Byron o anda tiranlının lenslerini çıkarmış olduğunu fark etti.
''Etrafı fena karıştırdın Farrell'' dedi komiser.
''Gemiyi kurtarabilmek için bunu yapmam gerekiyordu. Muhafızları gönderebilirsin. Motorlar teftiş edildiğine göre başka bir şey yapmaya niyetli değilim.''
''Bir müddet daha burada kalacaklar. En azından teknisyenlerimden haber alıncaya dek.''
Böylece sessizce beklemeye başladılar. Dakikalar bir türlü geçmek bilmedi. Derken ışıltılı bir makine dairesi yazısının üstündeki daire biçimli buzlu cam kırmızı kırmızı yanıp sönmeye başladı. Aratap düğmeye bastı. ''Rapor ver.'' Gelen cevap cızırtılı ve aceleciydi.
''C sektöründeki hiperatomik motorlar tamamen sabote edilmiş. Tamirat işlemi başladı.''
''Sıçrama hesaplamalarını 6 saat sonrası için tekrar yapın.'' dedi Aratap. Dönüp Byron'a baktı.
''Haklı mısın?'' dedi soğukkanlılıkla.
Elinin bir hareketiyle muhafızlar onu selamladı. Sonra da topuklarının üstünde arkaya dönüp odayı terk ettiler.
''Detaylar lütfen.'' dedi komiser.
Gilbert, Ott Hinriat makine dairesine saklanırken motorlara kısa devre yaptırmanın iyi bir fikir olabileceğini düşünmüş. ''Ne yaptığının farkında bile değil. Bunun için onu cezalandırmamalısınız.'' Aratap başıyla onayladı.
''Gilbert'ı yıllardır eylemlerinden sorumlu tutmuyoruz zaten. Bu yaşananlar ikimizin arasında kalacak.
Lakin geminin havaya uçmasına engel olman merakımı ve ilgimi kabarttı. Haklı bir dava uğruna ölmekten korkmuyorsundur herhalde.
Dava falan yok dedi Byron. İsyan gezegeni diye bir yer de yok. Sana bunu daha önce de söyledim. Tekrar ediyorum. İsyanın merkezi Lingay'ındı ve bunu zaten teyit ettiniz. Ben sadece babamın katilini bulmakla ilgileniyordum. Lady Artemisia da istemediği bir evlilikten kaçıyordu. Gilbert ise delinin teki.
Ama otokrat o gizemli gezegenin varlığına inanıyordu. Hatta bana bir şeyin koordinatlarını bile verdi.
Otokrat deli bir adamın hayallerine inanıyordu. Gilbert 20 yıl kadar önce bir şey hayal etti. Otokrat da bunu baz alarak bu hayali gezegenin bulunabileceği 5 muhtemel güneş sisteminin yerini hesapladı.
Yine de hala kafama takılan bir husus var.
Neymiş o?
Beni ikna etmek için büyük çaba sarf ediyorsun. Sıçramayı yapar yapmaz tüm bunların doğru olup olmadığını kendi gözlerimle de göreceğim zaten. Beni isyan gezegenini aramaktan vazgeçirmek için çaresizce bir yönteme başvurmanız ve aranızdan biri gemiyi tehlikeye atarken başka biriniz de onu kurtarıyormuş gibi göstermeniz o kadar da imkansız değil. O durumda şöyle düşünmem icap ederdi. Eğer gerçekten de öyle bir gezegen olsaydı, genç Farrell geminin havaya uçmasına izin verirdi. Çünkü o hem genç hem de kahramanca olarak gördüğü bir uğurda ölecek kadar romantik biri. Geminin yok olmasını engellediğine göre Gilbert sahiden de bir deli olmalı. O zaman isyan gezegeni diye bir şey yok demektir. Aramayı durdurup geri dönebilirim. Senin için fazla mı karmaşık oldu?
Hayır, seni anlıyorum.
Ayrıca hayatımızı kurtarmanız hanın gözüne hoş görünecektir. Böylece hem kendinizi hem de davanızı da kurtarmış olacaksınız.
Hayır delikanlı, ayan beyan ortada olan şeylere inanmaya o kadar hevesli değilim. Bu sıçramayı her halükarda yapacağız.
Buna bir itirazım yok dedi Byron.
Soğukkanlısın dedi Aratap. Bir tiranlı olarak doğmaman çok yazık.
Bunu bir iltifat olarak söylemişti.
Şimdi seni hücrene geri götürecek ve güç alanını yeniden aktifleştireceğiz. Küçük bir önlem.
Delikanlı başını olumlu anlamda salladı. Hücreye geri döndüklerinde Byron'ın bayılttığı gardiyan artık orada değildi ama doktor oradaydı ve hala baygın vaziyetteki Gilbert'la ilgileniyordu. Daha uyanmadı mı diye sordu Aratap. Komiserin sesini işiten doktor olduğu yerde sıçradı.
Nöronik kamçının etkisi geçti komiser fakat o yaşlı biri ve büyük stres altındaydı. İyileşip iyileşmeyeceğini bilmiyorum.
Byron içinin korkuyla dolduğunu hissetti. Acısını aldırış etmeden diz çöküp Gilbert'ın omzuna kibarca dokundu.
Gil diye fısıldadı.
Adamın beti benze atmış, terde sırılsıklam olmuş yüzünü endişeyle süzdü.
Önümden çekil delikanlı dedi sıhhiye subayı kaşlarını çatarak. Sonra da iç cebinden siyah renkli doktor cüzdanını çıkardı.
İyi bari şırıngalar kırılmamış diye homurdandı.
Gilbert'ın üstüne eğilip içi renksiz bir sıvıyla dolu olan şırıngayı adama tatbik etti. İğne adamın teninin derinliklerine battı ve ilacı otomatik olarak zerk etti. İşini bitiren doktor onu bir kenara attı ve hep birlikte beklemeye koyuldular. Gilbert'ın göz kapakları kırpışarak açıldı. Bir anlığına etrafını görmeyen gözlerle baktı. Nihayet konuştuğunda sesi bir fısıltıdan ibaretti.
''Göremiyorum Byron, göremiyorum.''
Delikanlı tekrar yaklaştı. ''Her şey yolunda Gil. Sen sadece dinlen.''
''İstemiyorum.''
Doğrulup oturmaya çalıştı. ''Sıçrıyorlar mı Byron?''
''Az kaldı, çok az kaldı.''
''O zaman yanımda kal, yalnız ölmek istemiyorum.''
Parmakları dermansız bir şekilde onu kavradı, sonra da gevşediler. Başı gevşekçe geriye düştü, doktor eğilip onu tekrar kontrol etti.
''Çok geç kaldık, öldü.'' dedi doğrularak.
Byron'ın gözleri yakıcı yaşlarla doldu.
''Üzgünüm Gil.'' dedi.
''Ama bilmiyordun, anlamamıştın.'' Kimse onu duymadı. Sonraki saatler Byron için oldukça zorlu geçti. Aratap cenaze törenine katılmasına müsaade etmemişti. Gilbert'ın naaşının geminin bir yerlerinde atomik bir fırında yakılacağını, kalıntılarının uzaya bırakılacağını ve atomlarının sonsuza dek yıldızlar arası uzayın ince sislerine karışacağını biliyordu. Artemisia ve Henrik de orada olacaktı. Onu anlayacaklar mıydı?
Arta Byron'ın başka çaresinin olmadığını anlayacak mıydı? Doktor yırtılan kaslarının daha hızlı iyileşmesi için ona bir kıkırdak aşısı enjekte etmişti ve dizinin acısı şimdiden neredeyse hissedilmez olmuştu. Öte yandan bu yalnızca fiziksel bir acıydı, görmezden gelinebilirdi. Geminin sıçrama yaptığına işaret eden o içsel rahatsızlığı hissetti, ardından en kötü an geldi çattı. Ya sahiden de asilerin merkezine varmışlarsa? Tiranlılar bu bilgiyi anında ana gezegenlerine uçurur ve donanmalarını çabucak toplarlardı. Byron da isyancıları kurtarabileceğini ama ölmemek için her şeyi berbat ettiğini bilmenin ıstırabını çekerdi. O karanlık saatlerde aklına tekrar şu meçhul belge geldi. Ele geçirmeyi başaramadı evrak. Belgenin herkesin aklına bu şekilde bir gidip bir gelmesi tuhaftı. Bir ara lafı geçiyor, sonra tekrar unutuluyordu. İsyan gezegenini delicesine hummalı bir şekilde aramalarına rağmen gizemli bir şekilde ortadan kaybolan o belgenin peşine düşen olmamıştı. Yoksa sanıldığı kadar önemli bir şey değil miydi? O anda Aratap'ın isyan gezegenini yalnızca tek bir gemiyle aradığını fark etti. Kendisine bu kadar çok mu güveniyordu acaba? Koskoca bir gezegene sadece bir gemiyle kafa tutmaya cüret edebilir miydi? Otokrat belgenin bir yıl önce ortadan kaybolduğunu söylemişti. Peki şimdi kimdeydi? Tiranlılarda mıydı yoksa? Tek bir geminin bütün bir gezegeni yok etmesine imkan tanıyan bir belgeye sahip olabilirlerdi. Eğer bu doğruysa isyan gezegeninin ne yerinin ne de gerçekliğinin bir önemi kalırdı. Ardından bir süre geçtikten sonra içeri Aratap girdi. Onu gören Byron ayağa kalktı.
''Aradığımız yıldıza ulaştık.'' dedi komiser. ''Sahiden de bir yıldız var. Otokratın verdiği koordinatlar doğru çıktı.'' ''Ama gezegenleri araştırmanın lüzumu yok. Astro sefercilerimin dediğine göre bu yıldız 1 milyon yıldan kısa bir süre önce bir novaymış. Etrafında hiç gezegen vardıysa bile çoktan yok olmuşlardır. Yıldız artık bir beyaz cüce gezegeni olamaz.''
Yani
haklıydın. İsyan gezegeni diye bir yer yok.
22. ayrımın sonu. Sayfa 251.